adımız ve umduğumuz için. Yemek.
Hayatın Sesleri.
Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın Sesleri'nden hepinize sevgi ve saygılarımızı sunarak başlıyoruz bugün programımıza. Yaz tatilinin ardından sizlerle buluşmanın mutluluğuyla huzurlarınızdayız sevgili dinleyicilerimiz. Tıpkı yayın öncesi söylediğimiz gibi biraz dinlendik, çokça çalıştık ve güzel bir programı sizler için yeni yayın döneminde hazırladık. Sizler de hafta içi her gün 15-16 arası canlı yayında eğer bizimle buluşursanız, var olursanız, varlığınızı hissettirirseniz bizi çok mutlu edersiniz. Çok kıymetli konuklarımız olacak her zaman programımızda. Kıymetli konuklarımızla hayatın seslerini sizlere ulaştırmaya devam edeceğiz. Evet, değişikliklerimiz var yeni yayın dönemine. Yeni kanla, taze kanla başlayalım istedik. Program yapımcılarımızda değişiklikler oldu. Çok kıymetli program sunucumuz sevgili Nilgün Doruk hanımefendiyi emekliliğe uğurladık. Ona da emeklilik hayatında sonsuz başarılar ve mutluluklar diliyoruz. Program yapımcılarımız Feroyuz ve Gülşen Ayvaz başka programlarda sizlerle birlikte olacaklar. Onlar Hayatın Sesleri'nin yaratıcılarıydı. Onlara çok çok teşekkür ediyoruz. Onlardan çok şey öğrendik. Çok güzel programlar gerçekleştirdik. Hepsine yeni programlarında başarılar diliyoruz ve biz program ekibimiz sevgili Meltem Afşar ve mikrofonda ben Sezin Zor sizlerle birlikte Hayatın Sesleri'nde buluşmaya devam edeceğiz. Yeni yayın dönemimizde tabii ki sizleri de bekliyoruz. Tek eksiğimiz sizsiniz. Siz de gelin tam olalım, Hayatın Sesleri'ni tüm dünyaya duyuralım. Sevgili dinleyicilerimiz, bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hatırlatmak istiyoruz. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421 telefon numaralarımız. Bize bu telefonlardan ulaşarak isteklerinizi, dileklerinizi, programla ilgili görüşlerinizi ve önerilerinizi paylaşabilirsiniz. Tabii ki konuklarımız olacak, konuklarımıza sorularınız olacak. Lütfen telefonlarımız aracılığıyla sorularınızı ulaştırınız. Elektronik posta göndermek isterseniz hayatinsesleri@trt.net.tr elektronik posta adresimiz. Bize bu yolla da ulaşarak konuklarımıza sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Facebook ve Twitter Hayatın Sesleri diyerek de yine bize ulaştırabileceğiniz görüş ve önerilerinizi, konuklarımıza sorularınızı bildirebilirsiniz. Elimizden geldiğince yeni yayın dönemimizde yeni güzel konularla ve yeni programlarla sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Bugün yine çok kıymetli konuklarımız var. Stüdyomuza almadan önce güzel bir müzik dinleyelim. Hemen sonrasında değerli konuğumuzu sizlerle buluşturalım. Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. İlk konuğumuzu stüdyomuza aldık. Bugün çok özel, çok önemli bir konuyu buluşturacağız sizlerle. Aslında en tehlikeli ön yargı desek sanıyorum yanlış bir cümle kullanmış olmayız. Aslında İslam dini barış, huzur, kardeşlik dini ama ne yazık ki özellikle yurt dışında İslam sözcüğü, fobi sözcüğü gibi olumsuz sözcüklerle bir arada kullanılıyor. Hatta bombalarla, savaşlarla, terörist eylemlerle bir arada bulundurulmaya çalışılıyor. Nefret söylemlerinin artmasına neden oluyor bu durum. Biz de bugün bu önemli konuyu, İslamofobi konusunu değerli konuğumuzla konuşacağız. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü, Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyet Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Rahman Ademi şu anda stüdyomuzda. Değerli hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Hocam İslamofobiden bahsedeceğiz bugün. Aslında gerçekten çok bizi üzen bir konu ve ne yazık ki yaşamak durumunda olduğumuz bir konu. Önce İslamofobi nedir diye başlayalım dilerseniz. Sonrasında konuyu özellikle Balkanlar özelinde değerlendirelim.
Evet, son belki 20-30 yılda bir kavram olarak İslamofobiden daha yoğun bir şekilde bahsediyor çevremiz, işte siyaset vesaire ama esas itibariyle İslamofobinin özellikle Avrupa'da Türklerle çok yakın ilişki içerisindedir. Zira belki 1400'lerden 1300'lerden evvel bir İslam kalıntısından bahsedilebilir kaynaklarda. İşte özellikle Endülüs Müslümanların bir miktar Avrupa'da özellikle Balkan taraflarında bulunduklarından bahsedilebilir ama yoğun bir şekilde ve kalıcı ve medeniyet üretecek şekilde uzun süre kalan Türklerdir. Dolayısıyla İslamofobiyle olan ilişkiler ister istemez bugünkü siyasetin konularından bir tanesi mutlaka Türkler veya Osmanlılar oluyor. Bunu biz en yakın zamanda 19. asrın sonunda yani Abdülhamit 2. Abdülhamit dönemine denk geliyor. Avrupa basınında çok yoğun bir şekilde görebiliriz. Avrupalı güçlerin Orta Doğu'da ve Balkanlar'da hesap ettikleri veya hedefledikleri amaçlarına ulaşabilmek için bu bir tür İslamofobi ürettiler. Yani Avrupa'da Türklerden bahsedilirken mutlaka yanında bazı kavramlar da işte hain Türk, korkunç Türk gibi, katil Türk gibi kavramlar. Bunu resimlerde de o zamanki imkanlarla yansıtmaya çalışıyorlardı. Bizim tabii Balkanlarda özellikle en uç noktası yani Osmanlı sayesinde İslam'ın vardığı en uç noktası olarak da oradaki Müslümanların görmüş olduğu bu tezahürün ve etkilerini konuşmamız gerekiyor. Yani hala bugün de benzer bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Çünkü görüyorsunuz yani Yugoslavya dağılır dağılmaz Hristiyan özellikle batıya yakın Katolik ülkeler derhal Avrupa'nın himayesi altına alındı. Ama geri kalan özellikle Müslümanların yaşadığı bölgede Bosna Hersek ve Kosova gibi bölgelerde başıboş bırakılmadı ama Müslümanlar adeta planlı bir şekilde azaltılmaya yönelik bir planın parçası haline getirildi. Hatta dönemin Birleşmiş Milletler'in yetkilisi Akashi'nin bir sözü var. Kuvvetli eylemsizlik yani forceful pasifizm gibi öyle bir şey kullandı adam. Yani varmış veya yokmuş kuvvetli bir eylemsizlik içerisindeydi uluslararası toplum. Neden? Çünkü zarar gören Müslümanlardı. Biz tabii bu işte İslamofobiyanın sonuçlarından bahsetmek durumundayız. Yani İslamofobiyanın iki büyük sonucu var. Birisi soykırımdır. Müslümanlara yapılan soykırım. Diğeri de Türkçesini şey yapalım urbisit. Yani o Müslümanların ürettiklerine yönelik yapılan soykırım. Hı hı. Yani eserlerine yönelik. İşte vakıf binaları, genelde camiler, köprüler, yollar, hamamlar gibi, tekkeler gibi eserler yok edildi. Bunun en çarpıcı örneklerden bir tanesi Belgrad'tır. Hı hı. 217 camiden sadece bugün bir camiden bahsedebiliriz. 60 mahalle var Evliya Çelebi zamanında. 60 mahallesinin 48'i Müslüman, 12'si gayrimüslim. Şu anda Belgrad'da Müslümanlar var ama hala o küçücük Bayraklı Cami etrafında sıkışmış ve başka bir camide yapamıyorlar. Ve bu İslamofobiya sürekli destekleniyor. Yani yayınlarla, yazılarla, kitaplarla. Ama umut var olmak lazım neticede. Biz orada Müslümanların varlığı küçümsenecek bir varlık tabii değildir. Yani çok şükür ülkemizin de desteğiyle oradaki insanların durumu her geçen gün aslında iyileşiyor. Türkiye çok büyük katkıları oldu yani bölgenin barışına. Ve İslamofobiya dediğim gibi genel bir adeta bir sadece kavram değil. Genel bir hareketin tezahürü olduğundan dolayı Balkanlarda böyle daha spesifik ve daha yoğun bir tezahürünü ve şeyini görebilmemiz mümkündür. Hatta son dönemdeki siyasilerin beyanatlarına baktığımız zaman bile işte biz bu Türkiye'nin elinden kurtarmamız lazım Balkanları. Onun için işte Avrupa Birliği'ne almak söz konusu olduğu zaman bile Türkiye'den bahsediliyor. Yani Türkiye'nin etkisini kırmak, azaltmak veya işte yok etmek gibi şeyden bahsediliyor. Bunun nereye kadar gider, tekrarlanırsa en kötüsüne kadar gidebilir. Ama ben Türkiye'nin gücüne artık çok kolay kolay böyle nasıl diyelim, Türkiye'nin gücün küçümsenmesine yönelik tavır alınacağını pek de düşünmüyorum
Düşünmüyorsunuz.
artık. İnşallah Türkiye eski Türkiye değildir. Birçok açıdan önemli mesafeler kat etmiş vaziyettedir. Ve oradaki insanlar da buna güvenerek, bu duruma güvenerek daha organize olmaya başladılar. Aslında Türkiye'nin istediği bir, ne bileyim, hak etmediği bir şey değil. Kendisini zaten kendisi istediği bir şey yok. Biliyorsunuz dünyada en fazla yardım yapan ülke Türkiye'dir. Eğer milli gelirin oranına bakılacak olursa. En yakın bölge Orta Doğu ve Avrupa'dan tutun dünyanın en uzak bölgelerine kadar işte Arakan da başta olmak üzere başka yerlere de ulaşmaya çalışıyor. Ama bu böyle olmaması lazımdır. Yani medeni bir şekilde insanların arasındaki ilişkilerin, anlaşmazlıkların çözümüne yönelik bir katkı sunmak istiyor. Artık Türkiye büyük bir aktör ve büyük ölçüde buna mesela başarılı da oluyor. Bu İslamofobinin mesela orada daha yani yaygınlaşmasına sebep olan en önemli sebeplerinden bir tanesi, daha doğrusu en önemli zeminlerden bir tanesi de tarih kitaplarıdır. Özellikle ilkokuldaki çocukların maruz kaldığı o bilgiler hala birçok ülkede buna zemin hazırlıyor.
Nasıl bilgiler vardı hocam o tarih
Korkunç bilgiler.
kitaplarında?
Yani hakikaten insanın aklını almayacağı hiçbir şekilde mantık dışı. Yani ve çok bu kitapların yazarları çok meşhur yazarlar. Mesela şeyde Vera Mutafçiyeva vardır, büyük bir tarihçi Bulgaristan'da. Onun verdiği bilgiler yani akıl dışı bir şey. Osmanlı girdikten sonra diyor ki şeyde Bulgaristan'da nüfusunu üçte ikisi yok edildi Türkler tarafından. Daha devam ediyor. İşte bunun dışında diyor çok büyük bir nüfus aynı zamanda İslamlaştırma suretiyle tekrar azaltılmaya tabi tutuldu. En sonunda şöyle bir şey diyor. 680 bin kişiden bahsediyor. 1490 yılından nüfusu 890 bin imiş. Sadece 100 sene içerisinde 680 bin, yani 3'te ikisinden daha fazla yok edilmiş. Bunu dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Yani imkan yoktur. O zaman Bulgar kalmazdı. 100 sene içerisinde yapmaya ne hacet? Zaten 500 sene kaldı orada
Bu
Türkiye.
kavramlar değiştirilmiyor mu şu anda
Şu anda
tarih
mevcut. Yani
kitaplarında? Hala
Bulgaristan
var.
kitabı diye devasa büyük bir Bulgarca bir kitap var. Ben ondan aldım bu şeyi, kaynakları ve hala bu devam ediyor. Bunun başka tezahürleri de şeyde yani her türlü ders kitabında vardır. Üniversitenin işte ne bileyim üniversitenin ürettiği bilimsel yayınlarında vardır. Yani bakış objektiflik de, yani elbette her tarihçi yanılabilir ama biraz da mantık arar ya 200 bin kalmış o bilmem %25'i de işte İslamlaştırılmış en sonra da diyor ki çok ilginç bir şey diyor ki ikinci sınıf muamelesi görecek bir insan kesimi lazım onun için de onları da bıraktılar insaf yani şimdi öyle bir şeye ihtiyaç varsa yani Türklerin mesela bunu rahmetli Aleyhisselam Begoviç çok güzel bir şekilde ifade ediyor. Der ki yani dünyanın en yumuşak insanı olmayabilir karakter olarak Türkler ama diyor bu bölgede 500-600 sene kaldılar. Kimin nesine zarar verdiler? Her şey ortada. Mesela bir örnek gösteriyor. Fruşkagora diye bir dağ vardır Belgrad yakınında. Orada bu Yunanistan'daki Olimpos Dağı'na benzer tarihi manastırlar vardır. İşte bilmem kaçıncı asırdan kalma. Bunlar diyor Osmanlı döneminde bir tuvalası eksik değildi ama Birinci Dünya şey İkinci Dünya Savaşı sanırım 1943 yılında Almanya tarafından felsefe dolayısıyla bilgi ve sevginin beşiği yani felsefe aynı zamanda biraz da sevgiyi de şey yapan insana karşı sevgiyi barındıran bir şeydir kavramdır bence öyle olması lazım bilgi çünkü insana hizmet etmesi lazım felsefenin beşiği Almanya orayı bombaladı 50 milyona yakın işte insanın şeyine canına mal olan Birinci Dünya, İkinci Dünya Savaşı'nı Türkler mi çıkardı diyor. Ama biz bunları bir çeşit örtüyle, yani ben orada okumuş olmama rağmen liseye kadar biz bunu biliyorduk ama gündeme getiremiyorduk. Ama affedersiniz, insanların grip olmasından bile Osmanlılar suçlu. Yani adeta o kadar banal bir şey. Yani bu artık
sebebi yalnızca tarihe mi dayanıyor hocam? Hani günümüzdeki durumda hala bu durumun ortaya getiriliyor olması başka sebepleri de olabilir mi?
Günümüzdeki sebepler farklı olabilir ama bu eskiden, çünkü bakın Osmanlılar artık ayağa kalkıp konuşamıyorlar. Kendini savunamıyorlar. Yani biz tarihçiler onu yapmaya gayret ediyoruz ama onlara vurmak en kolaydır. Yani nasıl ki işte tarihi olmayan devletler, yani İsrail gibi tarihi yeniden icat etmek zorunda kaldı. Çünkü bir dayanağa ihtiyaç vardır her devletin. Hı hı. Bunlar da o İslamofobiyi beslemek ve hatta kendi milliyetçi anlayışını ayakta tutabilmek için bir düşmana ihtiyacı vardır. Hı hı. O düşman da en kolay Türklerdir. Evet. Yani 500 sene burada kaldılar. Onlar bizi esir ettiler, köle ettiler falan. Neyiniz vardı ki esir etsinler? Yani neyinizi aldılar? Yani şimdi insaflı insanlar da ortaya çıkıyor. Diyor ki ya işte mesela Belgrad'da Türklerin imajıyla ilgili bir sempozyum yapıldı birkaç sanırım 10 sene önce. Ben o organizatörle tanışmıştım. Slobodan diye bir çok iyi bir insan hakikaten. Orada tartışmış kendi meslektaşlarıyla. İnsanların bu peşin hükümlülüğü, az önce siz başta söylediğiniz kanaati, ön yargıyı kaldırmak en zor iştir. Çünkü bunu sürekli çok farklı yöntemlerle, çok farklı kaynaklarla besliyorlar sürekli. Hı hı. Yani buna adeta ihtiyaçları vardır. Yani varoluş kaynağı, varoluş sebebi gibi İslamofobi veya Türk düşmanlığı. Bunu şeyler işte başlattı, Avrupa başlattı. Başka sebep, onların hedefleri farklıydı ama bugünkü mesela Balkanlı siyasetçiler veya işte bir kısmı bilim adamları bunu adeta bir varoluş yani sebebi, en önemli kaynağı getirdiler.
Olumlu görüş içinde olanlar da var mı?
Çok şükür var. Yani çok şükür var. Mesela yine 8-10 sene önce Sırbistan'da büyük bir tartışma vardı. Bu Türkçe kelimelerin yok edilmesi. Hı hı. Sırp dilinde mesela Boşnaklar %100 Müslüman olmasına rağmen Sırpçadaki Osmanlı Türkçe kelimesi çok daha fazladır. Hmm. Hatta bir anekdot benim rahmetli hocam anlatmıştı Saraybosna'da. Bir sempozyumda çıkmışlar. Bir Sırp orada işte Türklere yani hakarete varacak kadar işte yapmış, saldırmış, eleştirmiş neyse. Ya demiş, sen bu kadar yap, küfrediyorsun, kızıyorsun Türklere de demiş ama Türkçesiz de yapamıyorsunuz. Sizin Sırpçada o kadar hiç yok valla demiş. Hiç yok valla.
Yani, aynen bu cümleyi kullanmış. Evet, evet.
Tabii düşünemiyor bunu. İşte Belgrad'ın en önemli mahallelerin Dört Yol mahallesi, Dört Yol yani. İşte Terazi'ye en önemli meydanlardan bir tanesidir. Kale Meydan meşhur zaten vesaire. O isimler ve bununla ilgili şey yapıldı. Tartışma yapıldı. Orada Mirjana Hanım vardır. Babası diplomatmış İstanbul'da. Ben tanıdım o hanımı. Çok bir hanım maşallah. Çok güzel bir cevap yazdı makale Politika gazetesinde. Onu Türkçe'ye de tercüme ettim. Ben isteyenlere de veriyorum, yapıyorum. Muhteşem bir cevap. Yani bütün herkesin adeta ağzını kapattı. İşte Sırp şiirinden bahsetti. Sırp şiirindeki Osmanlı kelimeleri, Türkçe kelimeleri kaldırırsanız şiir diye bir şey kalmaz.
Hı hı. Efendim kültürde... O kadar edebi bir dilimiz
tabii,
var ki.
Yani tabii ve alternatifsiz bazı kelimeler. Hı hı. Yani böbrek mesela, börek, kaşık öyledir. Yastık, yatak gibi. Yani günümüz kültürün veya işte medeniyetin en önemli parçalarında bir tanesi olan kelimeler alternatif yok. Üretemiyorlar yani. Hı hı. O Türklerle beraber geldiğinden dolayı. Çok onların en meşhur Alexa Şantıç'ın bir şiiri vardır. Emine diye. İsmi Emine yani. Hı hı. Oradaki Türkçe kelimeleri kaldırırsanız diyor şiir de ortadan kalkar. Ya diyor ki Sırpçanın cazibesi kalmaz. Sırpça olmaktan çıkar. Dolayısıyla her dil alışveriş yapar. Yani Türkçenin de içinde, kendi içerisinde işte komşu dillerinden, hatta Avrupa dillerinden de etkilenmiştir. Kullandığı kelimeler vardır. Biz buna çok rahat bir şekilde tarih boyunca böyle bakmışız. Yani hocam, en büyük delilimiz de şudur. Ben sözünüzü...
Estağfurullah, buyurun.
Bizim büyük İbn Sina gibi, el-Biruni gibi, işte Farabi gibi büyük ilim adamlarımızın ürettiklerinin tamamı nereden aldılarsa aktarmaktan çekinmemişlerdir ve kaynaklarını da zikretmişler. Ama maalesef Avrupa, bu da bir İslamofobik tutum ve davranıştır, adeta 300-400 yıllık İslam bilginlerinin ürettiklerini görmezden gelme, örtme çabası içerisindeler. Matematikte, fizikte, kimyada, astronomide falan. Ve ne ürettiniz ki diyor. Halbuki Endülüs ve bu taraftaki, yani Türklerin, Türk bilim adamının ürettikleri olmasaydı bugün Avrupa medeniyeti
olmazdı. Hocam, sosyal medyanın etkisinden biraz konuşalım istiyorum. Bu İslamofobiye, sosyal medyanın etkisini hangi oranda görüyorsunuz? Hani evet, tarihi çok dayandırıyorlar bu konuyu ama günümüzde de bu tip eylemler, İslamofobik eylemler görülüyor ne yazık ki. Sosyal medya nerede duruyor bu anlamda?
Tabii sosyal medyanın gücü öngörülemiyor. Yani küçümsememek lazım ama çok da büyütmemek lazım. Netice itibariyle biz troll diye bir şeyden de, kavramından da haberdarız. Yani belli merkezler sırf şey için üretirler.
Spekülasyon gibi değil mi hocam?
Tabii yani şu kadar oldu vesaire oldu. Fakat bunun tabii harekete geçmesi vesaire şeyi esas önemli olan odur. Öngörülememesinden dolayı biraz tehlikeli bir şey olarak algılanabilir. Sosyal medyayı ben takip ediyorum. Yani Balkan dillerinde vaktim müsait olduğu kadar. Aslında içinde her türlü şey var. Yani insaflı insanlar da var. Mesela ben bir örnek vermek durumundayım. Birkaç sene evvel Belgrad'da Maliye Bakanlığı önünde devasa bir pankart açıldı Sırpça. Onu eski telefonumda vardı da kaybettim sonra, kırıldı telefon. Türk kardeşler imdat. Siz %10 alıyordunuz, bunlar canımızı da aldı. Maliye Bakanlığı'na ben Büyükelçi'yle tanışıyordum. Telefon ettim Sayın Büyükelçim, dedi. Yani bu ne zaman? Ya diyor, bunlar işte birkaç ay önce işte şey yaptılar diyor. Buradaki vergilere protesto olsun diye bunu şey yaptılar. Biliyorsunuz %10 haraç vergisi meşhur. Öşür daha doğrusu. Öşür vergisinden bahsediliyor.
Osmanlı'daki.
Osmanlı. Şimdi bunun aslında o kadar çok başka örnekler de var ki. Yani Türklerin orada hakim oldukları dönemde bütün herkes için çok önemli bir refah ve insan hakları seviyesi denilebilecek. Elbette bugünkü gelişmişlikten bahsetmek mümkün olmayabilir. Bu zaten mümkün değil. Yani başka bir çağdan bahsediyoruz. Ama o zamanki şartları, mesela rahmetli Halil Nalcı'nın bir kaynaktan aktardığı şöyle diyor ki, bir Bizans köylüsü Kıbrıs'tan bahsediyor. Aynı zamanda bütün Balkanları, yani Balkanların en azından yarısından fazlasını hakim olan Bizans topraklarında bir Bizans köylüsü haftada 3 gün haftada 2 gün, özür dilerim. Haftada 2 gün toprak sahibi için bedava çalışmak zorunda. Irgat dediğimiz yani angarya yapmak zorunda. Osmanlı döneminde yılda 3 güne iniyor. Yılda 3 gün. Yani 100 küsür günden
aslında şartlar ne kadar iyileşmiş ama tabii bunu günümüze ne kadar olumsuz yansıtıyor.
O 3 günde olmasa diyoruz. 3 gün olmasa aslında mümkün değil. Neden biliyor musunuz? Çünkü o toprak sahibi o köylünün bütün ihtiyaçlarını karşılamakla mükelleftir aynı zamanda. Güvenliğini ve üretim şartlarını, yani öyle o köylünün rahat üretebilmesi için bütün şartları sağlamakla mükelleftir. Çünkü o öbür tarafta hesap verecek. Dolayısıyla bu bir şeydir. Yani o 3 gün olmasa da şimdi biz mesela hiç vergi vermeyelim. Mümkün mü? Bir devlet ayakta
tabii
nasıl
ki,
olacak?
Tabii ki mümkün.
Ona benzer bir şey.
Hocam, son olarak şunu da sorayım. Bu İslamofobik davranışların Balkanlarda önlenmesi için alınacak tedbirler nelerdir? Birkaç dakika içinde.
Ülkemiz aslında 10 sene önce ben de bir komisyonda bulunmuştum. Özellikle tarih kitaplarındaki bu rahatsız edici hakikaten ve gerçek dışı bilgilerin ayıklanması. Yani makul bir hale getirilmesi. Çünkü siz ne anlatırsanız anlatın bugün, geçmişte şeyler kalıyor. Geçmişten çocuklar tarihi okurken bir düşman veya bir dost kavramına veya şey ihtiyacı vardı.
Evet.
Ve ilk okuduğu şey neyse onu, halkla ilgili onu taşır. Hatırlıyor. Ve onu sonra Türkler böyle değilmiş ama onu ya buraya gelip yaşaması gerekir Türkiye'de veya işte gerçekten böyle okuyup daha fazla buna önem vermesi gerekir. Yoksa siz ne yaparsanız yapın, o beslediği ilk kaynak onun kafasında kalır. Öğretmenin o ilk verdiği bilgiler, işte kitapta okuduğu şey neyse. Ve birkaç ülkeyle bunu teşebbüs etti sonra. İşte bir takım sıkıntılar oldu. Yunanistan'da yapıldı. Kosova'yla bir miktar buna devam etmek lazım. Herhalde Milliyetin Bakanlığı o zaman Talim Terbiye Kurumu sanıyorum bunu üstlenmişti. Bunu yapmak lazım. Öte tarafta Türkiye çok şükür yani TİKA'mızla, Yunus Emre'mizle, şu yeni kurulan Maarif Vakfımızla, oradaki büyükelçilik personelimizle yapmış olduğu bütün faaliyetler veya işte nerede bulunursa bulunsun kendi personel davranışlarıyla da Türklerin nasıl insan olduklarını aslında gösteriyorlar. Çok büyük ölçüde de biz buradan yani gücüne çekip şeyimiz yoktur. Yani Türkiye tarihte de temizdi, bugün de temizdir. Yani ilişkilerde hepiniz biliyorsunuz, hükümetimizin de bir adeta sloganıdır. Kazan kazan problem şeyimiz, bizim şeyimiz var. Hedefimiz vardır. Sadece biz kazanalım değil. O sebepten dolayı 500 sene kalabildi Osmanlı orada. Yoksa zulümle, bakın Amerika kaç sene kalabildi Irak'ta? Kaç milyon kişiyi öldürdü? Kaç yüz bin askerle saldırdı? İşte müttefiklerle birlikte, ama netice ortada. Bizim durumumuzda çok şükür artık işte tarihçilerimizin gayretleri sayesinde geçmişimiz biraz daha aydınlığa kavuşturularak biraz daha onların önüne böyle daha objektif bir şekilde sunulmaya çalışılıyor. Hep beraber bunu yapmaya devam edeceğiz. Sayenizde bunu da duyurmaya imkanına kavuşuyoruz.
Sağ olun hocam. Asıl sizin sayenizde biz kıymetli dinleyicilerimize bu bilgileri daha detaylı şekilde anlatma imkanı buluyoruz. Eksik olmayınız. Aslında dediğiniz gibi o ön yargıların kırılması sanıyorum birinci düşüneceğimiz durum olmalı. Sevgili dinleyicilerimiz, İslamofobiyi konuştuk. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyet Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Rahman Ademi ile birlikte. Hocam çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz değerli bilgiler için. Şimdi bir müzik arası verelim, sonrasında Hayatın Sesleri devam edecek.
Geçmişten kalan, aşka tarif yazdıran, bir Alaturka hüzün, yüzün kıyıma vuran, anne karnı huzuru, çocukluğumun sesi, senden bana, şimdi zamanı sızdıran. Şımartılmamış aşkın, sessizliğe yakın, kim bilir kaç yüzyıldır sarılmamış kolların, sisli kirpiklerin ve gözlerin yağmurlu, yorulmuşsun, hakkını almış yılların. Elfida, bir belalı başımsın. Elfida, beni fark etme sakın. Omzumda iz bırakma, yüküm dünyaya yakın. Elvida, hep aklımda kalacaksın. Elvida, sen eski bir şarkısın. Elvida, beni fark etme sakın. Omzumda iz bırakma, yüküm dünyaya yakın. Elvida, hep aklımda kalacaksın. abartılmamış aşkın sessizliğe yakın. Kim bilir kaç yüzyıldır sarılmamış kolların, sisliydi kirpiklerin ve gözlerin yağmurlu. Yorulmuşsun, hakkını almış yılların. Elvida, bir belalı başımsın. Elvida, beni fark etme sakın. Omzumda iz bırakma, yüküm dünyaya yakın. Elvida, hep aklımda kalacaksın. Elvida, sen eski bir şarkısın. Elvida, beni fark etme sakın. Omzumda iz bırakma, yüküm dünyaya yakın. Elvida, hep aklımda kalacaksın. Kalacaksın. Elvida, sen eski bir şarkısın. Elvida, beni fark etme sakın. Omzumda iz bırakma, yüküm dünyaya yakın. Elvida, hep aklımda kalacaksın.
Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri devam ediyor. Çok özel bir sanat dalıyla buluşturacağız şimdi sizleri. Aslında binlerce yıllık geçmişe sahip, siz zaten çok seviyor ve çok iyi biliyorsunuz, minyatür sanatından bahsedeceğiz. Ve minyatürü günümüzde de yaşatmaya çalışanlardan biri Özcan Özcan Beyefendi ile, minyatür sanatçısı Özcan Özcan Beyefendi ile ve yetiştirdiği öğrenciler ve bu sanatın gelecek nesillere aktarılması konularında konuşacağız. Değerli konuğumuz telefon hattımızda. Özcan Bey, hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun.
Nasılsınız? İyi misiniz? Özcan Bey bize...
Allah'a şükür, iyiyim.
Yayın öncesi dedi ki özellikle minyatür sanatını seçmenizdeki sebep nedir diye sordu. Biz de programımızın ilk yayını, daha doğrusu yaz tatili sonrası ilk yayını. Biz İslam tarihindeki sanata gerçekten çok önem veriyoruz, değer veriyoruz. Ve o yüzden ilk yayınımızda minyatür sanatıyla dinleyicilerimizi buluşturmak istedik. Tam da o cevabı verdim. Özcan Bey'e bugün bu konuyu, belki genç arkadaşlarımız biraz daha bu konuyla ilgilenir ve minyatür sanatını onlar da icra etmeye başlarlar ümidiyle yayınlıyoruz. Değil mi Özcan Bey? Sizin de tek hedefiniz bu. Biraz bahsedelim mi sevgili dinleyicilerimize? Nasıl bir sanattır? Özellikle resimden farkı nedir? Çünkü biz minyatür deyince evet bir resim algılıyoruz ama sanıyorum farklı bir resim algılıyoruz.
Şimdi minyatür deyince Sezin Hanım şey diyorlar... Işığı, perspektifi olmayan resim diyorlar. Ben bunu kutuya kapatmalık olarak kabul ediyorum. Yoksa bizim sanatımız çok geniş kapsamlı bir anlama sahip. Şimdi mağara dönemi resimleri dediğimiz resimler var. Ben onlara mağara minyatürleri diyorum. Sonuç olarak insanlığın tarihinden ilk başladığından itibaren bu mağara resimleri yavaş yavaş gelişerek minyatüre dönüşüyor. Şey olanlar, sembolik olanlar, onlar dönüşemediği için motif olarak kalıyorlar. Mesela bir Çintemani motifini bilirsiniz. Yani kutsal olan dönüşemiyor. Sembolizme dönüşemiyor. O da sorun oluşturuyor. Şimdi şartlanmamış insan doğasının resmi de dememin sebebi şu. Mesela çocuklara bakarsınız. Çocuklar rüya görmeden hiçbir şekilde duvarları çizmezler. Çünkü fizik ve metafizik dediğimiz bir alem var. Şimdi insan fizik, düşünebiliyor musunuz? Biz fizik bir alemde yaşıyoruz. Ama bizde rüyalarımız var bizim. Rüya görüyoruz. Şimdi gördüğümüz rüyalar bize şey yapıyor. Yaşadığımız dünyanın sadece fizik olmadığını gösteriyor. Bunun bize metafizik boyutu olduğunu gösteriyor. İşte bir çocuk da rüya gördüğünde aslında yaşadığı şeyin yani fiziğin ötesinde bir şeyler olduğunu fark ediyor. Ve maalesef duvarları karalamaya başlıyorlar.
Bilinçaltı dediğimiz durum mu orada ortaya çıkıyor Özcan Bey?
Bilinçaltı. Bilinçaltı değil, rüya. Yani biz fizik bir dünyada yaşıyoruz değil mi? Ama bu fiziğin ötesinde bir şeyler olduğunu bize ancak rüyalarımız fark ettiriyor. O yüzden aslında insanlık tarihi bana sorarsan işte bu çizimlerle, bu rüyalarla başlıyor. Bu da kısaca adına rüya minyatür diyoruz.
Evet, çok farklı ve değişik bir şekilde anlattınız minyatürü bize. Kendimizi evet. Çok farklı bir dünyada bulduk. Peki hikayeler, nesneler minyatür sanatında nasıl hayat buluyor?
Şimdi bakın ben minyatür tarihine biraz daha devam edeyim. 8. yüzyılda Karahoca Harabeli'nde çıktığı söyleniyor minyatürün. Halbuki çok çok eskilere ait minyatür örneklerini görüyoruz biz. Bir tür sanatı olarak da bu ediliyor. Yani ben de şunu söyleyeyim. Mesela bir Mısır piramidin içindeki minyatürleri gördüğümde veya Çin'deki minyatürleri M.Ö. 1. yüzyıla ait olan minyatürleri gördüğümde o zaman şaşırıyorsunuz. Sen 8. yüzyılda başlamıştı diyorsunuz. Halbuki çok daha eski, yani insanlık tarihi kadar eski ki ben bunların mağara resimlerinden motiflerini de çıkarttım. İnşallah bunları da fırsat bulduğumda aktarmak istiyorum.
Tabii ki çok memnun oluruz. Peki biraz Türk İslam tarihinden bahsedelim dilerseniz Sayın Özcan. Türk İslam tarihinde minyatür sanatının ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Türkler minyatür sanatını neden bu kadar sevmiş, neden bu kadar benimsemiş, bakın, uygulamışlar?
İslam'la birlikte bir sembolizm şeyi var. Yani hayal gücünün, aynı bu biraz önce girişte anlattığım gibi rüyaların, yani sadece maddi dünyanın ötesinde başka bir dünya var olduğunu da hissetmemiz açısından minyatür çok önemli ve masalsı anlatımları var. Şimdi bu aynı zamanda yani geçmişe dönüp baktığınız zaman şeyi de görmeniz gerekiyor. Yani kitaplar bu kadar yaygın değil. Dolayısıyla sizin yani harflerin oluşumundaki o benzerlikleri. Çünkü ilk olarak resim olur. Resim yavaş yavaş sembolleşir. Semboller gliflere dönüşür ve gliflerin ötesinde harfler oluşmaya başlar. Ve bu da toplumsal bağları kuvvetlendirir. Alfabe olur. Şimdi Türk İslam sanatı da böyle. Yani İslam minyatüre inanılmaz bir zenginlik katıyor. Rüya aleminin sizin içinizde yaşattığınız şeylerin dışa yansımasını sadece hayalinizde gördüğünüz kadarıyla insanlara anlatabilmenizi sağlıyor. Hatta şey vardı, Derviş Zahin'le biz bir film yapmıştık, Cenneti Beklerken diye bir film. O filmde de mesela şöyle bir şey söylemiştim, beyaz perdeye aktarıldığında. Hayal olamayacak kadar gerçek, gerçek olamayacak kadar da büyülü bir sanattır demiştim. Gerçekten de öyle, yani minyatür bir büyü katıyor.
Ve o büyüyü yani herkesin izlemesini sağlıyor.
Dolayısıyla bazı şeyleri anlatmak istediğinizde, duygunuzu, heyecanınızı anlatmak istediğinizde minyatür kullanıyorsunuz. Dolayısıyla Osmanlı'ya baktığımız zaman da zaten bu hep bu coşkuları görüyoruz biz.
Evet.
Yani tenlik alayları olsun, av sahneleri olsun, işte inanca yönelik sahneler olsun hep. Bunlar bu şekilde işleniyor. Yani hayal gücünüzün ortaya koyduğu şeyler diyeyim ben size.
Ya da duygu durumumuzun ortaya koyduğu.
Mesela çıktığımda yine minyatür tanımının ben 3 korner bir penaltı diye yapmıştım. Çok şaşırmışlardı. Ama açıklamasını yapayım size. Mesela biz küçükken top oynardık. Küçük kale maçlardı bunlar ama hiç kimse kale demezdi. Minyatür kale. 2 tane taş koyarsınız. Bu sizin kaleniz olur. Sonuçta oradaki herkes bunun hayalini kurardı. Yani orada bir sahne var ve bu sahnenin içinde kale direkleri, ağlar, her şey var aslında. Kafanızın içinde her şey var. Yani bir yaratıcılık ortaya koymak zorundasınız. Şimdi ise halı sahalar var. Ama bu halı sahalara kimse minyatür kale veya minyatür saha demiyor. Halı saha diye betimliyor. İşte fark, buradaki fark birinde hayalinizi canlandırıyorsunuz. Hayal etmek zorundasınız. Diğerinde ise her şey ortada. Bir anlamı yok. Yani işin güzelliği hayal aleminde yaşamaktan geçiyor, öyle söyleyeyim size.
Evet, Sayın Özcan, mutlaka sergileriniz de oluyordur. Nerelerde sergiler verdiniz? Siz hayallerinizi nasıl ve ne şekilde anlattınız? Biraz öğrenebilir miyiz?
Şimdi şöyle bir durum var. Mesela bir profesör söylemişti, bir sanatçının eserleri demişti, onun kişiliğini yansıtır. Ben mesela Fethiye'yi yaptım, İstanbul'un Fethi'ni yaptım. Fatih'in Ayasofya Meydanı'na gelişini yaptım, Bahargir Savaşı'nı yaptım. Bunlar çok hoş şeyler. Yani tabii tarihimizi yeniden yaşatmak, onları yansıtmak çok güzel şeyler. Ama maalesef bunu benden başka yapan kimse çıkmadı şimdiye kadar.
İşte öğrenciler işte yetiştiriyorsunuz.
Yeni yapılan şeyler var. Özür diliyorum, sözünüzü kestim.
Estağfurullah.
Sonuçta minyatürün bir yere varması, bir şeyleri anlatması, bu sanatın heba edilmemesi gerektiğine inandığım için de kültürel çalışmalara yönlendim ben. Mesela talebelerimle birlikte ilk yaptığımız bizim Mantık Utayır diye bir çalışmaydı. Ferit Üstünatlar'ın bu müthiş bir kuş hikayesi vardır ya. İşte onu yaptık ki Anka kelimesini talebelerimde söylediğim gibi mesela An insan demek, Kay da kuş demek. Yani kanatlı kuş, kanatlı insan pardon anlamında kullanılan bir cümle. Ve Ferit Üstünatlar bunu insanlara o kadar güzel bir şekilde kuşları anlatarak ifade etmiş ki dolayısıyla bu kültürü çocuklarımıza mutlaka vermemiz gerektiğine inandığımız için onlarla Mantık Utayır sergisini açtık. Peşinden mesela Kanuni Sultan Süleyman dizimiz vardı bizim. Dolayısıyla o dizideki şeylerin bir kısmının yanlış olduğu falan filan böyle konuşmalar vardı. Bundan dolayı da bu sene yaptığımız çalışmada ki Nisan ayında açmıştık geçen sene yani. Kanuni Sultan Süleyman'ın hayatını yaptık. Süleymanname'yi yaptık. Böylece insanlar daha rahat görsünler, daha rahat anlasınlar diye. Çünkü bakın, minyatürün en büyük özelliği anlatıma yönelik olmasıdır. Ve bu anlatım insanlara mesela sayfalarca anlattığınız anlayamayacağı şeyi görür görmez anlayabileceği şeydir.
Evet.
Resmin böyle bir özel var. Yani minyatürü ben resmin de üzerine koyduğum için.
Evet.
Mesela şöyle söylerim. Bir şey nerede başladıysa olabileceği en son nokta odur. Mesela biz topraktan olduk değil mi? Döneceğimiz yer yine toprak.
Evet.
İşte resim de başlangıcında aslında minyatür olarak başlıyor ve ulaşabileceği zirve nokta yine minyatür olacak diye düşünüyorum
evet.
Ben.
Sayın Özcan, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Öğrencilerinizle bu güzel sanatı tüm dünyaya tanıtma çabalarınızla çok takdir ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz programımıza da katılıp verdiğiniz bilgiler için.
Bir şey var. Mesela Özgür Sen'e çağrıldım ben. Orada çizgi roman festivali var. Bu Mantık Tayyip sayesinde. Şimdi çizgi roman festivalinde ülkemi temsil edeceğim.
Sayın Özcan, inşallah efendim kusura bakmayın son dakikamız. Çok
tamam,
teşekkür
efendim.
Ediyoruz. Saygılar sunuyoruz efendim. Hoşçakalın.
Ben de efendim çok teşekkür ederim.
Sevgili dinleyicilerimiz, bugün Hayatın Sesleri'nde sizlere minyatür sanatını ve İslamofobi'yi aktarmaya çalıştık. Yarın bir başka konuyla tekrar birlikte olmak dileğiyle. Program yapımcımız Meltem Afçar, mikrofonda ben Sezin Zor ve sevgili teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı. Yarın görüşmek üzere. Huzurlarınızdan sevgi ve saygılarla ayrılıyoruz. Hoşçakalın.
Hayatın Sesleri.
Size iyi eğlenceler.
Cam.